Ayrım 33.
Sayfa 449. Neyse ki Silas, Theobin'in gerçek kimliğinden habersizdi ve onu kiliseden kaçırıp Raymond'in bağlayarak limuzinin arkasına atmasına kolayca kanmıştı. Ses geçirmeyen ara bölme yukarı kalktığında Theobin, sahte Fransız aksanını kullanarak ön koltukta oturan Silas'a telefon etmiş ve ona doğruca Opus Dei'ye gitmesini söylemişti. Polise verilen isimsiz bir ihbar Silas'ı sahneden kaldırmaya yetmişti. Sorunlardan biri halledildi. Diğer sorun daha büyüktü. Raymond. Theobin kararı vermekte zorlanmıştı ama sonunda Raymond büyük bir yük olduğunu ortaya koymuştu. Kasenin her aranışında bir kurban verilmesi gerekir. En açık çözüm limuzinin içki barından Theobin'in yüzüne bakıyordu. Bir matara, biraz konyak ve bir kutu fıstık. Kutunun dibindeki tozlar Raymond'in alerjisini tetiklemek için yeterli olacaktı. Raymond limuzini Horse Guards Parade'de park ettiğinde Theobin arka taraftan çıkmış, ön koltuğun kapısına doğru yürümüş ve Raymond'in yanına oturmuştu. Theobin dakikalar sonra arabadan inmiş, delilleri yok etmiş ve görevinin son evresini tamamlamak üzere yola çıkmıştı. Westminster Manastırı kısa bir yürüyüş mesafesindeydi. Theobin'in bacak destekleri, koltuk değnekleri ve silahı metal dedektörünü çalıştırmış olsa da güvenlik görevlileri ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Bacak desteklerini çıkartıp altından sürünerek geçmesini mi istesek? Engelli bedenini mi arasak? Theobin heyecandan şaşıran görevlilere daha kolay bir çözüm sunmuştu. Kraliyet şövalyesi olduğunu ispat eden kabartmalı kimliğini göstermişti. Zavallı adamlar onu içeri buyur etmek için neredeyse birbirlerini eziyorlardı. Şimdi hayretler içindeki Langdon ile Nuvo'ya bakan Theobin, yakında kilisenin çöküşüne neden olacak plana Opus Dei'yi ne kadar zekice alet ettiğini açıklama hevesine karşı koyuyordu. Bu konunun beklemesi gerekiyordu. Şu anda yapılması gereken işleri vardı. Theobin akıcı Fransızcayla, "Miamis" dedi. "Bu ne trouve Palais Saint-Gérald? C'est le Saint-Gérald Couvre Trouve," gülümsedi. "Birleşen yollarımız daha bariz olamazdı. Kase bizi buldu." Sessizlik. Şimdi onlarla fısıltıyla konuşuyordu. "Dinleyin. Duyabiliyor musunuz? Kase bize yüzyıllar öncesinden sesleniyor. Tarikatın budalalığından kurtulmak için yalvarıyor. Her ikinizin de bu fırsatı anlamanızı rica ediyorum. Şu anda son şifreyi çözmek ve kripteksi açmak için bir araya gelmiş daha ehil 3 kişi olamazdı." Theobin susarken gözleri ışıl ışıl parlıyordu. "Hep birlikte yemin etmemiz gerekiyor. Birbirimize güveneceğimize ant içelim. Gerçeği ortaya çıkaracağına ve açıklayacağına dair bir şövalye yemini." Theobin'in gözlerinin derinliklerine bakan Sophie sert bir sesle konuştu. "Büyük babamın katiliyle asla yemin etmem. Ancak seni hapse göndermek için yemin edebilirim." Theobin önce bozuldu, sonra yeniden kararlılıkla konuştu. "Böyle düşündüğünüz için üzgünüm mademoiselle." Dönüp silahını Langdon'a çevirdi. "Peki ya sen Robert? Benimle misin, bana karşı mısın?" 100. Piskopos Aringaroza'nın bedeni pek çok acı çekmişti. Ama göğüs kafesindeki merminin yakıcı sıcaklığı ona tamamen yabancıydı, derin ve ağır. Bu bedenine değil ruhuna aldığı bir yaraydı. Görmeye çalışarak gözlerini açtı ama yüzündeki yağmur görüşünü bulanıklaştırıyordu. "Neredeyim?" Siyah cübbesi dalgalanırken onun hantal vücudunu bir oyuncak gibi taşıyan güçlü kolları hissedebiliyordu. Bitkin kolunu kaldırarak gözlerini sildi ve onu taşıyan adamın Silas olduğunu gördü. Sesli bir kaldırımda ilerlemeye çabalayan dev albino yürek parçalayıcı bir şekilde feryat ederek "Hastane!" diye bağırıyordu. Kırmızı gözlerini önündeki yola dikmişti ve kana bulanmış solgun yüzünden aşağı gözyaşları akıyordu. "Aringaroza, oğlum," dedi. "Yaralanmışsın." Silas ıstırapla buruşturduğu yüzünü eğip ona baktı. "Çok üzgünüm peder." Konuşamayacak kadar acılı görünüyordu. Aringaroza, "Hayır Silas," diye yanıt verdi. "Üzgün olan benim. Bu benim hatam. Öğretmen bana cinayet işlenmeyeceğini söylemişti ve ben de sana ona itaat etmeni söyledim. Çok hırslıydım, çok korkmuştum. Sen ve ben kandırıldık. Öğretmen kutsal kaseyi asla bize vermeyecekti." Yıllar önce himaye ettiği adamın kollarındaki Piskopos Aringaroza zamanda geriye yolculuk yaptığını hissetti. İspanya'ya, mütevazı başlangıcı Oviedo'da Silas ile birlikte küçük bir Katolik kilisesi inşa etmişti. Daha sonra New York'a gelmiş ve Lexington Caddesi'ndeki Opus Dei merkezinde Tanrı'nın zaferini ilan etmişti. Aringaroza 5 ay önce yıkıcı bir haber almıştı. Hayatı boyunca verdiği emek tehlikedeydi. Castel Gandolfo'da hayatını değiştiren toplantıyı tüm ayrıntılarıyla hatırladı. Tüm bu felaketleri harekete geçiren haberi. Aringarosa, Gandolfo'nun astronomi kütüphanesinden içeri başı dik girmişti. Amerika'da Katolikliği temsil ederken çıkardığı üstün işten ötürü sırtını sıvazlamak için sabırsızlanan bir kalabalık tarafından karşılanacağını ve övüleceğini düşünüyordu. Ama orada yalnızca üç kişi vardı. Vatikan sekreteri, obez, aksi. İki yüksek rütbeli İtalyan kardinali, sahte sofu, ukala. Aringarosa şaşkınlıkla sekreter demişti. Resmi işlerden sorumlu şişko denetçi Aringarosa'nın elini sıkmış ve karşısındaki sandalyeyi göstermişti. Buyurun, oturun lütfen. Bir şeylerin ters gittiğini sezinleyen Aringarosa oturmuştu. Sekreter, sohbet etmeyi pek iyi beceremem psikopos demişti. Bu yüzden ziyaretinizin asıl sebebine geleceğim. Lütfen, açık konuşun. Aringarosa kendilerini üstün görerek onu süzen iki kardinale bakmıştı. Sekreter, sizin de farkında olduğunuz gibi demişti, Papa Hazretleri ve Roma'daki diğerleri son zamanlarda Opus Dei'nin tartışmalı uygulamalarının getirdiği siyasi sonuçlardan kaygılanıyor. Aringarosa o anda tüylerinin ürperdiğini hissetmişti. Kilisede açık fikirli bir değişikliğe gidilmesini hararetle isteyen yeni papayla bunu daha önce defalarca görüşmüştü. Sekreter hemen ardından, Papa Hazretlerinin diye ekledi, papazlığınızı yönetim şeklinizde herhangi bir değişikliğe gitmenizi hoş görmediğine sizi temin etmek isterim. Umarım öyledir. O halde neden buradayım? İri cüsseli adam içini çekmişti. Piskopos bunu daha ince bir şekilde nasıl anlatırım bilemiyorum, o yüzden doğrudan söyleyeceğim. Sekreterlik konseyi iki gün önce Vatikan'ın Opus Dei'ye verdiği onayı geri almayı oy birliğiyle kabul etti. Aringarosa yanlış anladığına emindi. Affedersiniz, anlayamadım. Çok açık bir şekilde ifade edildi. Bugünden itibaren 6 ay sonra Opus Dei Vatikan'ın piskoposluğu olarak kabul görmeyecek. Özerk, ayrı bir kilise olacaksınız. Papalık kendini sizden ayrı tutacak. Papa Hazretleri onayladı. Biz de yasal evrakları hazırlamaya başladık. Ama bu imkansız. Tam tersine gayet mümkün ve gerekli. Papa Hazretleri yeni üye alma politikalarınızdan ve bedensel çile ibadetlerinizden rahatsızlık duymaya başladı. Durdu. Ayrıca kadınlara yönelik uygulamalarınızdan, samimi olmak gerekirse Opus Dei yük ve utanç kaynağı oldu. Piskopos Aringarosa serseme dönmüştü. Utanç kaynağı mı? Bu noktaya gelmesine şaşırmamanız gerekir. Sayısı giderek artan tek Katolik örgütü Opus Dei. Rahiplerimizin sayısı şu anda 1100'ün üzerinde. Bu doğru. Hepimiz için can sıkıcı bir durum. Aringarosa ayağını yere vurmuştu. Papa Hazretlerine 1982'de Vatikan Bankası'na yardım ettiğimiz zaman da Opus Dei bir utanç kaynağı mıymış, sorun bakalım. Sekreter sakinleştirici bir ses tonuyla, Vatikan bunun için daima müteşekkir kalacaktır dedi, ama 1982'deki mali cömertliğinizin tek sebebinin ilk başta size piskoposluk mertebesi tanınması olduğunu düşünenler de var. Bu doğru değil. Bu olumsuz ima Aringarosa'yı derinden yaralamıştı. Neden her ne olursa olsun size iyi niyetli davranmayı düşünüyoruz. Yaptığınız bağışı da dahil ederek size tazminat ödeyeceğiz. 5 taksitte ödenecek. Aringarosa, beni satın mı alacaksınız diye sormuştu. Sessiz sedasız gitmem için para mı ödeyeceksiniz? Opus Dei mantığın tek sesiyken öyle mi? Kardinallerden biri başını kaldırmıştı. Affedersiniz, mantık mı dediniz? Aringarosa masaya doğru eğilerek sesini yükseltmişti. Katoliklerin kiliseyi neden terk ettiklerini gerçekten merak ediyor musunuz? Etrafınıza bakın kardinal. İnsanlar saygısını kaybetti. İmanın getirdiği zorluklar yok oldu. Öğreti açık büfeye dönüştü. Mahrum kalma, itiraf, komünyon, vaftiz, ayin, istediğinizi seçin, hangi bileşimi isterseniz onu alın ve gerisini boş verin. Kilise ne çeşit bir kılavuzluk sunuyor? İkinci kardinal, üçüncü yüzyıl kuralları demişti. İsa'nın çağdaş müritlerine uygulanamaz. Bu kurallar bugünün toplumuyla uyuşmaz. İyi ama Opus Dei'dekilere uyuyor. Sekreter kararlı sesiyle Piskopos Aringarosa demişti. Örgütünüzün önceki papayla olan ilişkisine hürmeten Papa Hazretleri Opus Dei'ye kendi rızasıyla Vatikan'dan ayrılmak için 6 ay süre tanıdı. Size Papa Hazretleri ile olan görüş ayrılığınızı bir kenara bırakmanızı ve kendi Hristiyan örgütünüzü kurmanızı tavsiye ederim. Aringarosa itiraz ediyorum diye karşı çıkmıştı ve bunu kendim söyleyeceğim. Korkarım Papa Hazretleri artık sizinle görüşmek istemiyor. Aringarosa ayağa kalkmıştı. Eski Papa tarafından kurulan özel piskoposluğu feshetmeye cüret edemez. Üzgünüm, sekreter gözünü bile kırpmamıştı. Tanrı verir ve yine Tanrı alır. Aringarosa bu toplantıdan şaşkınlık ve panik içinde ayrılmıştı. New York'a döndüğünde şehir manzarasını günlerce hayal kırıklığıyla seyretmiş, Hristiyan'ın geleceği için kederlenmişti. Her şeyi değiştiren o telefonu haftalar sonra almıştı. Arayan kişi Fransız aksanıyla konuşuyordu ve kendisini öğretmen diye tanıtmıştı. Bu piskoposlukta kullanılan bir lakaptı. Vatikan'ın Opus Dei'den desteğini çekmeyi planladığını bildiğini söylüyordu. Bunu nasıl bilebilir diye düşünmüştü Aringarosa. Opus Dei'nin yakın gelecekteki fesih kararından sadece Vatikan'ın birkaç kodamanının haberdar olduğunu sanıyordu. Haberlerin yayıldığı ortadaydı. Konu dedikoduları engellemeye gelince dünyadaki hiçbir duvar Vatikan'ın etrafındakiler kadar gözenekli olamazdı. Öğretmen benim her yerde kulağım var diye fısıldamıştı ve bu kulaklar sayesinde önemli bilgiler edindim. Senin de yardımınla sana muhteşem bir güç kazandıracak olan kutsal bir mirasın saklandığı yeri bulabilirim. Bu güç Vatikan'ın önünde eğilmesine yetecektir. İmanı kurtarmaya yetecektir. Durmuştu. Sadece Opus Dei için değil, hepimiz için. Tanrı geri aldı ve Tanrı yine verdi. Aringarosa bir umut ışığı görmüştü. Bana planından bahset. St. Mary's Hastanesi'nin kapıları tıslayarak açıldığında Aringarosa'nın bilinci yerinde değildi. Silas girişte yorgunluktan bitap düşmüş bir halde sendeledi. Dizlerinin üstüne düşerek yardım için feryat etti. Resepsiyondaki herkes kanlar içindeki bir din adamı için yardım isteyen yarı çıplak albinoya hayretle bakıyordu. Silas'ın bitkin vaziyetteki piskoposu sedyeye kaldırmasına yardım eden doktor Aringarosa'nın nabzını dinlerken hüzünlü görünüyordu. Çok kan kaybetmiş, ümitli değilim. Aringarosa'nın gözleri kırpıştı ve bir an için bilinci geri geldi. Bakışlarını Silas'a çevirmişti. Evladım. Silas'ın ruhunda pişmanlık ve intikam fırtınaları esiyordu. Peder, tüm hayatımı harcayacak olsam da bizi kimin aldattığını bulup onu öldüreceğim. Aringarosa başını iki yana salladı. Onu götürmeye hazırlandıkları sırada oldukça üzgün görünüyordu. Silas, benden hiçbir şey öğrenmediysen lütfen en azından şunu öğren. Silas'ın elini tutarak sıktı. Bağışlamak Tanrı'nın en büyük hediyesidir. Ama peder, Aringarosa gözlerini kapadı. Silas, dua etmelisin. 101. Issız Papazlar Meclisi binasındaki ufak kubbenin altında duran Langton Lake Teabing'in silahına bakıyordu. Robert, benimle misin, bana karşı mısın? Kraliyet tarihçisinin sözleri Langton'ın zihninde yankılanıyordu. Langton pratik bir cevap olmadığını biliyordu. Evet cevabıyla Sophie'yi satmış olacaktı. Hayır cevabını verirse Teabing'in her ikisini de öldürmekten başka çaresi kalmayacaktı. Langton'ın sınıflarda geçirdiği yıllar ona silah namlusunun karşısında ne yapması gerektiğiyle ilgili bir yetenek kazandırmamıştı ama sınıflarda öğrendiği bir şey varsa o da çelişkili sorulara cevap vermekti. Bir sorunun doğru cevabı yoksa tek bir dürüst yanıt vardır. Evet ile hayır arasındaki gri bölge. Sessizlik. Langton gözlerini elindeki kriptekse dikerek yürümeyi seçti. Gözlerini kaldırmadan geniş odada geriye doğru adım attı. Tarafsız bölge. Kriptex'e odakladığı bakışlarının Teabing'e işbirliğinin bir ihtimal olduğu izlenimini vermesini, sessizliğinin ise Sophie'ye onu yüzüstü bırakmadığını anlatmasını umuyordu. Bu sırada düşünmek için zaman kazanırım. Langton Teabing'in de ondan tam olarak düşünmesini istediğini sanıyordu. Kriptex'i bu yüzden bana verdi. Bu sayede vereceğim kararın ağırlığını hissedeceğim. İngiliz tarihçi Büyük Üstad'ın kripteksinin Langton'a içindekilerin büyüklüğünü fark ettirmesini, başka her şeyi bastıracak akademik merakını uyandırmasını, kilit taşını açamamalarının tarihin kaybolacağı anlamına geldiğini anlamaya zorlamasını umut ediyordu. Odanın karşı tarafında namlunun ucundaki Sophie'ye baktığında Langton onu kurtarmanın tek yolunun kripteksin zor şifresini çözmek olduğu düşüncesiyle irkildi. Haritayı ortaya çıkarabilirsem Teabing pazarlık yapacaktır. Dikkatini bu kritik göreve vererek yavaşça uzaktaki pencerelere yaklaştı. Zihninde Newton'un mezarındaki sayısız astronomik simgeyi canlandırdı. Ara, küreyi kabre aitti. Güldü teni, doluydu göbeği. Onlara arkasını dönerek yüksek pencerelerin yanına giderken vitray camlarından ilham almayı umut ediyordu. Dışarıdaki fakülte bostanına bakarken kendi kendine Sanyer gibi düşünmeye çalış diyordu. Newton'un mezarında hangi kürenin olması gerektiğini düşünüyordu. Yağan yağmurla birlikte yıldız, kuyruklu yıldız ve gezegen imgeleri yanıp söndü ama Langton onları görmezden geldi. Sanyer bir bilim adamı değildi. O beşeri bilimler, sanat ve tarih adamıydı. Kutsal dişi, kadeh, gül, sürgüne giden Magdalalı Meryem, Tanrıçanın düşüşü, kutsal kase. Efsane her zaman için kutsal kaseyi gözlerden uzaktaki karanlıkta dans eden, kulağına fısıldayarak insanı cazibesinin tuzağına düşüren ve sonra sislerin içinde kaybolan zalim bir metres gibi betimlemişti. Fakülte bostanının hışırdayan ağaçlarına bakan Langdon onun neşeli varlığını hissetti. İşaretleri her yerde görmek mümkündü. İngiltere'nin en eski elma ağacının dalları sisin içinden fırlayan şakacı bir süliyet gibi beş yapraklı tomurcuklarla bezenmişti ve hepsi de Venüs gibi parlıyordu. Tanrıça şimdi bahçedeydi. Yağmurda dans ediyor, asırlık şarkılar söylüyor, sanki Langdon'a bilgi meyvesinin elini uzatsa alabileceği mesafede olduğunu hatırlatmak istermişçesine tomurcuklu dalların arkasından bakıyordu. Odanın karşı tarafındaki Tubing büyülenmiş gibi pencereden dışarı bakan Langdon'ı gönül rahatlığıyla seyrediyordu. Tam beklediğim gibi diye düşündü Tubing, dediğime gelecek. Tubing bir süredir Langdon'ın kaseye giden anahtara sahip olduğundan şüpheleniyordu. Langdon'ın Jacques Sanyer ile buluşacağı gece Tubing'in planını başlatmış olması bir tesadüf değildi. Müze müdürünü dinlemeye alan Tubing, adamın Langdon ile özel olarak buluşmak için sabırsızlanmasının tek bir sebebi olduğuna emindi. Langdon'ın gizemli çalışması tarikattakilerin damarına bastı. Langdon gerçeği tesadüfen buldu ve Sanyer onun açıklamasından korkuyor. Tubing, büyük üstadın Langdon'ı susturmak için onunla buluşma ayarladığına emindi. Gerçek yeteri kadar susturuldu. Tubing hızlı davranması gerektiğini biliyordu. Silas'ın saldırısı iki amaca hizmet edecekti. Sanyer'in Langdon'ı sessiz kılması yönünde ikna etmesini engelleyecek ve Tubing kilit taşını eline geçirdikten sonra ihtiyaç duyması halinde Langdon hala Paris'te olacaktı. Sanyer ile Silas'ın ölümcül randevusunu ayarlamak fazlasıyla kolay olmuştu. Sanyer'in en büyük korkusu hakkında içeriden bilgi aldım. Bir gün önce akşamüstü Silas müze müdürünü telefonla aramış ve çok endişeli bir papaz gibi davranmıştı. Monsieur Sanyer, beni bağışlayın ama sizinle hemen görüşmem gerekiyor. Asla günah çıkartmanın kutsallığını bozmamalıyım ama bu kez sanırım bozmam gerekiyor. Ailenizin bireylerini öldürdüğünü iddia eden bir adam bana günah çıkarttı. Sanyer şaşırmış ve aynı zamanda endişelenmişti. Benim ailem bir kazada öldü. Polis raporu yeterince açıktı. Yemi elinden bırakmayan Silas, evet, bir araba kazasıydı demişti. Konuştuğum adam arabayı yolun dışına ve nehre doğru ittiğini söyledi. Sanyer'in sesi kesilmişti. Monsieur Sanyer, bu adam şimdi sizin güvenliğiniz konusunda beni endişelendirmeseydi bu telefonu size asla açmazdım. Durmuştu. Adam aynı zamanda torunu Sophie'den de bahsetti. Sophie'nin adının geçmesi akan suları durdurmuştu. Müze müdürü hemen harekete geçmişti. Silas'a derhal bildiği en emin yerde kendisini görmesini söylemişti. Louvre'daki ofisinde. Ardından tehlikede olabileceğini söylemek için Sophie'yi aramıştı. Robert Langdon'la içeceği içki o anda iptal olmuştu. Şimdi Langdon, odanın diğer tarafındaki Sophie'den uzakta dururken Tubing iki dostu birbirinden başarıyla uzaklaştırdığını hissediyordu. Sophie nöbe karşı koyuyordu fakat Langdon'ın olaylara daha geniş açıdan baktığı belliydi. Şifreyi tahmin etmeye çalışıyordu. Kaseyi bulmanın ve onu esaretten kurtarmanın önemini biliyor. Sophie soğuk bir sesle onu senin için açmayacak dedi. Açabilecek olsa bile. Tubing elindeki tabancayı Sophie'ye doğrulturken Langdon'a göz ucuyla baktı. Artık elindeki silahı kullanmak zorunda kalacağına emin gibiydi. Bu fikir onu rahatsız etse de iş o noktaya geldikten sonra tereddüt etmeyeceğini biliyordu. Ona doğru olanı yapma fırsatını tanıdım. Kase her birimizden daha önemli. O sırada Langdon pencereye arkasını döndü. Aniden gözlerindeki umut ışığıyla onlara mezar dedi. Newton'un mezarında nereye bakmamız gerektiğini biliyorum. Evet, sanırım şifreyi bulabilirim. Tubing'in kalbi yerinden oynadı. ''Nereye Robert? Söyle bana.'' Sophie'nin sesi dehşet doluydu. ''Robert, hayır, ona yardım etmeyeceksin değil mi?'' Langdon kripteksi önünde tutarak kararlı adımlarla yaklaştı. Lege dönerken bakışları sertleşmişti. ''Hayır.'' dedi. ''Senin gitmene izin verene kadar etmeyeceğim.'' Tubing'in olumlu düşünceleri kararmıştı. ''Birbirimize çok yakınız Robert. Bana oyun oynamaya kalkışma.'' Langdon oyun yok dedi. Seni Newton'un mezarına götüreceğim. Kripteksi birlikte açacağız. Gözlerini hırsla kısan Sophie hiçbir yere gitmiyorum dedi. O kripteksi büyük babam bana verdi. O sizin değil. Siz açamazsınız. Langdon korku dolu gözlerle döndü. Sophie lütfen. Tehlikedesin. Sana yardım etmeye çalışıyorum. Nasıl? Büyük babamın korumaya çalışırken öldüğü sırrı ortaya çıkartarak mı? O sana güvendi Robert. Ben de sana güvendim. Langdon'un mavi gözlerinde panik ifadesi vardı. Onları birbirine düşürmekten memnun olan Tubing gülümsemesine engel olamamıştı. Langdon'un centilmenlik çabaları hayli gülünçtü. Tarihin en büyük sırlarından biri açığa çıkacağı sırada arayış yolunda değersiz olduğunu ispat eden bir kadın için kendini tehlikeye atıyor. Langdon Sophie diye yalvardı. Lütfen gitmelisin. Sophie başını iki yana salladı. Sen kripteksi bana vereni ya da yere atıp kırana kadar buradan bir yere gitmem. Langdon ne diye yutkundu. Robert, büyük babam sırrını katilin elinde göreceğine sonsuza dek kaybolmasını tercih ederdi. Sophie'nin gözleri yaşlarla dolacak gibiydi ama öyle olmadı. Doğrudan Teobing'in gözlerine baktı. Gerekiyorsa beni vur. Büyük babamın mirasını sana bırakmayacağım. Pekala. Teobing silahıyla nişan aldı. Kripteksi dikkatli bir şekilde yere doğru uzatan Langdon hayır diye bağırdı. Lake, bunu aklından bile geçirirsen yere atarım. Teobing güldü. Bu blöf Remy'de işe yaradı. Ben de işlemez. Seni gayet iyi tanıyorum. Öyle mi Lake? Evet öyle. Pokerde ustalaşman gerek dostum. Birkaç saniyemi almasına karşın artık yalan söylediğini anlayabiliyorum. Newton'un mezarında cevabın nerede olduğuna dair hiç fikrin yok. Söylesene Robert, mezarın neresine bakman gerektiğini biliyor musun? Biliyorum. Langdon'un gözlerinde bir anlık tereddüt yanıp söndü ama Lake bunu görmüştü, yalan söylüyordu. Sophie'yi kurtarmak için ümitsiz ve gülünç bir hile. Teobing, Robert Langdon konusunda derin bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Etrafı değersiz ruhlarla çevrili, yalnız bir şövalyeyim ve kilit taşını tek başıma deşifre etmek zorunda kalacağım. Artık Langdon ile Neo, Teobing için tehditten başka bir şey değildiler. Ve de kase için. Çözüm her ne kadar acı olursa olsun bu işi sağlam bir bilinçle yapabileceğini biliyordu. Tek sorun Langdon'ı kilit taşını yere bırakmaya ikna etmekti. Böylece Teobing tek kişilik oyununu sona erdirebilecekti. Sophie'ye yönelttiği silahını indiren Teobing, bir güven göstergesi dedi. Kilit taşını yere bırak konuşalım. Langdon yalanının işe yaramadığını biliyordu. Teobing'in yüzündeki kara maskeyi görebiliyor ve zamanın onların aleyhine işlediğini biliyordu. Bunu yere bıraktığımda her ikimizi de öldürecek. Sophie'ye bakmadığı halde kalbinin sessiz bir çaresizlikle kendisine seslendiğini duyabiliyordu. Robert, bu adam kaseye layık değil. Lütfen ona verme. Bedeli ne olursa olsun. Langdon kararını pencerenin yanından fakülte bostanına bakarken dakikalar önce vermişti bile. Sophie'yi koru. Kaseyi koru. Langdon neredeyse çaresizlik içinde bağıracaktı. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yaşadıkları hayal kırıklığı şimdiye dek hiç duymadığı bir karar vermesine neden olmuştu. Gerçek gözlerinin tam önünde duruyor Robert. Bu izlenime nereden kapıldığını bilmiyordu. Kase seni küçümsemiyor. Değerli bir ruha sesleniyor. Lake Teobing'in birkaç metre önünde duran bir hedef gibi eğilerek Kripteks'i yere iyice yaklaştırdı. Silahını ona doğrultan Teobing, evet Robert dedi, yere bırak. Langdon'un gözleri yukarı Papazlar Meclisi binasının açık kubbesine çevrildi. Biraz daha çömelerek bakışlarını doğruca kendisini hedef alan Teobing'in silahına indirdi. Üzgünüm Lake. Langdon seri bir hareketle kolunu yukarı doğru sallayarak sıçradı ve Kripteks'i başlarının üstündeki kubbeye fırlattı. Lake Teobing parmağının tetiğe dokunduğunu hissetmemişti. Ama Medusa gürültüyle patladı. Az önce çömelen Langdon'un vücudu şimdi dimdik ayakta duruyordu ve kurşun onun ayaklarının tam dibine isabet etmişti. Teobing'in aklının bir yarısı yeniden nişan alıp ateşlemesini söylüyordu ama daha güçlü olan diğer yarısı gözlerini yukarıdaki kubbeye yöneltti. Kilit taşı. Teobing'in tüm dünyası ağır çekim bir rüyada uçan kilit taşıyla kaplanırken zaman durmuş gibiydi. Tırmanışının zirvesine ulaşmasını seyretti. Boşlukta bir sürü asılı kalmasını, ardından aşağı doğru taklalar atmasını, taş zemine kadar önce bir uç, sonra diğeri. Teobing'in tüm ümitleri ve hayalleri yere doğru dikine düşüyordu. Yere çarpamaz, yakalayabilirim. Teobing'in bedeni içgüdülerinden aldığı emirle hareket etti. Silahı bırakarak ileri atılırken yumuşak ve bakımlı ellerinden koltuk değneklerini düşürdü. Kollarını ve parmaklarını iyice uzatarak kilit taşını yere düşmeden yakaladı. Zaferle elinde tuttuğu kilit taşıyla öne doğru sendelerken Teobing hızla yere düştüğünü biliyordu. Düşüşüne engel olamadı ve yere ilk önce ileri uzattığı kolları çarptı.